Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu Doktor Abdullah Uçar Bey. Abdullah Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Abdullah Bey'i daha önceki programlarımıza da misafir etmiştik. Kendisi halk sağlığı konusunda çalışmalarına devam ediyor. Kendisiyle geçen bölümde Dünya Sağlık Örgütü'nün özellikle üzerinde durduğu, çok çok önem atfettiği akılcı ilaç kullanımı bahsine girmiş idik. Ancak konunun önemine ve genişliğine binaen akılcı antibiyotik kullanımında kalmış idik. Şimdi Abdullah Hocam, geçen programdan benim aklımda kalan birkaç şey var. Dünya üzerinde reçete edilen yazılan her 10 reçeteden 3'ünde antibiyotik var.
Evet.
Antibiyotiğe bağlı artık gereksiz antibiyotik kullanımdan ziyade antibiyotiğin zararlarından korunmak gibi bir bahsimiz var.
Evet.
Yıllık sağlık bütçemizin yaklaşık 5'te 1'ini sağlığa ayırıyoruz ki ilaca ayırıyoruz ki bu da 15-20 katrilyon lira eski evet. Parayla 15-20 milyon lira. Lüzumsuz antibiyotik kullanımına bağlı Amerika'da işte bir yıl içinde ölen insan sayısı 23 bin demiş evet. idik. Buradan başlayarak işte antibiyotik kullanımında çok dikkatli olalım, hekim tavsiyelerine uyalım, kafamızdan antibiyotik almayalım, aldık mı mutlaka düzenli ve vaktine uygun bir şekilde kullanalım diyerek o bahsi kapatmış idik.
Evet.
Şimdi ilaç kullanımına biraz da geçmek istiyoruz Abdullah Hocam. Akılcı ilaç kullanımı nedir? İlaç kullanırken dikkat edilmesi gereken evet. nelerdir? İlaçla zehir arasında çok büyük bir fark yok demiş idik. Evet. Doğal ilaçlar nedir? Bunlardan kısaca bahsetmek isteriz. Buyurun.
Tabii ki. Öncelikle şuradan giriş yapalım. İlk olarak daha ilaca gelmeden bizim yapabileceklerimiz tükendi mi ki biz hemen ilaç aşamasından başlıyoruz tedaviye? Yani tedavi ilaç mıdır? Yani tedavi oradan mı başlar doğrudan? Bu çok önemli bir şey. Bu mantık tedavi edici hizmetlerin yoğun olduğu ülkelerde yaşayan bir mantık. Koruyucu hizmetleri ön plana çıkarmış bir mantık değil. Bugün Dünya Sağlık Örgütü'ne göre gelişmişlik kriterleri arasında koruyucu sağlık hizmetlerine bütçe ayırmak önemli bir kriter. Türkiye bu konuda mesela son yıllarda bir atak yaptı. Koruyucu hizmetlere gerçekten önemli bütçeler ayırdı ve bugün aşılama oranlarımız, bebek ölüm hızlarımız yani çok iyi seviyelerde çok şükür. Hatta mesela anne ölüm hızında ortalamada geçen yıl Avrupa ortalamasından iyiydik. Bu gibi koruyucu sağlık hizmetlerine ciddi yatırımlar olunca milletin hastalığı da azalmış oluyor. Ve ilaca başvuru oranı da azalmış oluyor. Son 2 yılda Türkiye'de akılcı ilaç kullanımı bahsindeki çalışmalar dolayısıyla %2 dolayında azalma var mesela ilaç kullanım sayısında. %2'ye yakın bir düşme olmuş.
Çok şükür yani bu kıl kadar şey. İlerlememiz
yani
var.
Sürekli ilerleyen bir grafiğin bu şekilde bir plato çizmesi bile bir umut veriyor bizim için. Haliyle biz burada şunu konuşalım. İyi de hasta olan bir insan ne yapacak kardeşim? Hangi yolları izleyecek? Yani bu bir sorudur, önemli de bir sorudur. Ve iyi rehberlik edilmemiş bir hasta bowling topu gibidir. Yani yıkar ortalığı. Hani bir kardiyolojiye gider, bir dahiliyeye gider, bir tekrar aile hekimine gelir, bir oradan bir profesöre randevu alır, ona gider. Hem parasını harcar, hem vaktini harcar, hem insanları meşgul eder. Biz şunu konuşarak başlayalım. Hasta olan insan ne yapacak? Şimdi bizim sağlık sistemimizde bugün telefonla birlikte arayıp işte istediğiniz bölümden randevu alabiliyorsunuz uzman hekimden. Avrupa'da ve birçok gelişmiş ülkede böyle bir sistem yok. Yani bir hekime çıkmak, bir uzmana muayene olmak çok uzun prosedürler gerektiriyor. Bizde böyle bir kolaylık var çok şükür. Bu güzel bir kolaylık ama istismara da çok açık. İnsanlar, burnu akanlar kulak burun boğaz profesörlerine randevu almaya çalışıyorlar. Başı dönenler üniversite hastanesindeki nöroloji bölümlerine başvuruyorlar. Yani bizim bir özel üniversitedeki arkadaşımız isyan ediyordu. Yani her akşam işte ben kulağımı yıkatmaya geldim. Yani kulak burun boğaz bölümü.
Ama profesöre gidelim güzel yıkasın
yani,
diye düşünelim.
Haliyle yani. Burada bir kere bir şey oturup şunu düşünelim. Yani tedavi nereden başlar? Nasıl olacak? Bu noktada bazı tavsiyelerimiz olacak. Ben hem aktif hekimlik yapıyorum hem bu işin istatistiklerini inceliyorum, takip ediyorum. Haliyle bu tecrübeme dayanarak bazı tavsiyelerde bulunmak isterim ben dinleyenlerimize. Şuradan başlayalım. Gebelik ve ilaç kullanımı. Şimdi şu başlıklarda bir kabaca bir harita çizelim. Gebelik, yaşlılar nasıl ilaç kullanacaklar? Çocuklar nasıl ilaç kullanacaklar? Bu süreçlerde hekim ne yapacak? Nasıl davranacak? İlaç kullanırken de hangi ilaçta nelere biz dikkat edeceğiz? Mesela bazı hastalıklarımız var. İşte şekerdir, kolesteroldür, öksürük, reflü yani çok olan hastalıklar bunlar. Her 10 kişinin 8'inin yaşadığı hastalıklar. Bunlarda kaba taslak nasıl bir yol haritamız var? Bunu konuşalım isterim. Gebelikten bahsedecek olursak, trajik bir olayla başlayayım. Bir hastam geldi, Suriyeli bir hasta. Zaten zor iletişim kuruyoruz Suriyelilerle. Gerçekten onlar bizden daha mesela ilaç düşkünü. Yani çok ilaç kullanıyorlar.
Maalesef eğitim seviyesi düşüşü, ilaç merakı.
Maalesef yani artar. Suriye'de de demek ki yani böyle bir ortam söz konusuydu. Aslında mesela caydırıcı unsurlar var. Suriye'de de savaştan önce ilaçlarını yine kendileri alıyordu mesela. Genel sağlık sigortası diye bir şey çok yoktu orada. Burada da şeye alışkınlar. Eczaneden kendi paralarıyla ilaç almaya alışkınlar. Her neyse gebe bir kadın geldi, muayenesini ettim. İşte boğazı ağrıyormuş. Tamamen normal bir solunum yolu
enfeksiyonu. Basit faranjit, grip, nezle.
Israrla ilaç yazmamı istiyor. Israrla yani 3. ayında gebe. Anlatmaya çalışıyorum, anlatıyorum da. Yani az buçuk hani bir Arapçamız var. Onunla anlatıyorum ama anlamasına rağmen ısrar ediyor. Haliyle şunu düşündüm. Ben o hastayla mücadele ettim. Yani mücadele...
Kim kazandı Abdullah Hocam?
Mücadele etmeye de bilirdim. Ve ben ona bir antibiyotik yazıp, bir ilaç yazıp gönderebilirdim. Belki birçok hekim de böyle yapıyor, yapmak zorunda kalıyor. Bunlar şunu gösteriyor, yani gebeliğin bile kıymetini, yani nasıl bir risk olduğunu hasta tam kavrayamamış vaziyette. Veya toplumdaki işte ilaç içmezsen geçmez, hatta belki çocuğun da içeride zarar görür gibi bir algı o hastayı ısrarla ilaç almaya itiyor.
Aslında gebelik nedeniyle karnındaki bebeği de düşünüp daha hassas olması gerekirken karnındaki bebeği de düşünüp daha agresif davranıyor.
Maalesef yani tam tersi bir noktaya itiyor. Biz burada şunu söyleyelim. Gebe olan vatandaşlarımız, hastalarımız şunu bir kere iyi anlamalılar. Gebelikte ilaç kullanılmaz. Gebelikte
kullanılmamalı,
ilaç kullanılmamalı. Yani bu hayati bir risk olmadıkça, çocuk açısından da anne açısından da çok ciddi bir problem olmadıkça gebelikte hiçbir ilaç. Buna hemen zihinlerin bir kenarında duran parasetamol.
O bile dahil.
Türevleri bile dahil. O basit hani ya işte başın sıkışırsa, başın ağrırsa kullan diye verilen, işte zararı yok bu ağrı kesicinin denilen o ağrı kesici bile dahil. Rica ediyoruz biz hekimler olarak hastalarımızdan lütfen ilaç kullanmasınlar gebeyken. Şimdi şunu soranlar olacaktır. İyi de öksürüyor. Yani burnum akıyor. Hani halsizim. Yani ablacığım birazcık dişinizi sıkın. Birazcık dişinizi sıkın diyorum ben. Hani aile hekimliğinde de hastaları görünce hep böyle diyorum. Aynı felsefe burada da varlığını hissettiriyor. Hemen geçsin. Ben niye öksürüyorum ki? Mükemmel olmalıyım. Yani öksürmemeliyim. İnsan dediğin öksürmez. Hayır, insan dediğin öksürür, ara sıra hasta olur. Yani biz hemen ona ilacı bastığımız zaman, bunu zaten öksürüğü geçirecek bir ilaç da yok. Oraya da değineceğiz. Öksürük de ilk yapılması gereken zaten ilaç da değildir. Öksürük %90 üzerinde virüslerden kaynaklanır. Ve virüsleri şu anda biz ilaçla tedavi etmiyoruz. Dolayısıyla kendi kendine geçiyor bir haftada. Siz antibiyotik kullanıyorsunuz arada, işte bir hafta sonra da geçince şöyle diyorsunuz. Ama bak kullandım ondan geçti. Hayır yani kullanmasanız da geçecek.
İlaç alsan 7 gün almazsan bir hafta sürecekti çünkü.
Yani öksürük böyle bir şey değil. Yani dolayısıyla şu tarz durumlarda yardımcı olabiliyoruz tabii hastalara. İşte o zaman doktorun devreye girmesi gerekiyor. Ya kadıncağız yani perişan olmuş 5 gündür gecesi gündüzüne karışmış. Uyuyamıyor yani gerçekten halsiz düşmüş. Tamam böyle bir hasta muayene olmayı, ilaç kullanmayı belki hak ediyor. Yani gelecek doktoruna tedavi protokolü düzenlenecek ama yani basit burun akıntıları falan gebe olan ablalarımız yani mümkün olduğunca hani ilaçtan uzak dursunlar. İlaç iyi bir şey değil. Çocuklarına verdikleri zararlar çok yüksek. Özellikle ilk 3 ayda lütfen yani kendilerini tutamıyorlarsa bile ama ilk 3 ayda hiç kullanmasın.
Gebelikte ilaç kullanmama konusunda hassas
evet,
olalım dedi.
Biz bu konuda çok ısrarcıyız. Çocuklarını düşünsünler. Nasıl sigara içmiyorlarsa antibiyotik veya diğer ilaçlarda her şeye kullanmasınlar. Mutlaka kullanıyorlarsa da en az aile hekimlerine danışsınlar.
Hekim tavsiyesi dışında
en az
şey yapmayalım.
Bir hekim tavsiyesi olsun.
Peki şimdi bir hassas durumu çözdük Abdullah Hocam. Gebelik kısmını geçtik.
Evet.
Müsaade ederseniz biraz ben dahil olayım şimdi kronolojik süreç dahilinde. Gebeliğin arkasından beklenen durum çocuk gelecek. Evet. Çocuklarda ne yapmak lazım kısaca? Çocuklarda en çok yapılan sıkıntılı durumlar evet. Şunlar. Şimdi biz prensip olarak çocuklarda ilk 6 ayda emin olun böyle sıfır ilaçla gitmek şeyinde, sıfır ilaç. İlk 15. günden itibaren tıbbi olarak kanıtlanmış Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesiyle D vitamini takviyesi yapıyoruz 15. günden itibaren. Evet. Bilimsel kanıtları var. Bizim büyük kitap kullanıyor, kullanıyoruz. 4 aydan itibaren yine Sağlık Bakanlığı'nın da güzel bir uygulaması. İşte herkes ulaşabilsin diye ücretsiz dağıtılan demir damlaları var. Evet. Kansızlık için kullanılan. Bunun da memleketimiz açısından bir real karşılığı var. Türkiye'de bu böyle. Kansızlık var gerçekten. Ezbere kullanılabilir. Onun dışında ilk 6 ay dediniz ya gebelikte parasetamol bile kullanmayın diye. Hani biz de bu sloganı şöyle değiştirelim. Çok mecbursanız parasetamol kullanın.
Evet, tabii.
Yani parasetamol altında kalın mümkün olduğu kadar. Çünkü bir çocuğa mesela 5 yaşında bir çocuğa yanlış uygulama olarak bir antibiyotik sürüp içirebilirsiniz. Yanlış bir uygulama olarak hekim antibiyotik iğne falanca yazabilir. Ama ilk 6 ayda hastalarımız şu konuda emin olsunlar. Bir çocuğa ilaç yazmamız gerekiyorsa, antibiyotik yazmamız gerekiyorsa bir aydan küçük bebek kesinlikle hastaneye yatar, yoğun bakım ünitesine yatar. Evet. Bir ay, üç ay arasındaki çocuklar mutlaka hastaneye yatar, normal servise yatar. Üç ay, altı ay arası çocuklar evet antibiyotini evinden de kullanabilir sıklıkla ama eğer şöyle bir vicdanla soracak hekim arkadaşımız, dört dörtlük antibiyotik ihtiyacı olan bir hastadan bahsediyorsak bu hastadan emin olun hastanede yatarak tedavisi gerekir.
Tabii yani ben şurada hani siz de hazır karşılaşmışken şunu da teyit etmiş olalım. Zaten anne sütüyle çocuğun ihtiyacı olan savunma faktörleri çocuğa geçmiş oluyor.
Gebelik boyunca geçiyor, anne sütüyle evet. de devam ediyor bu. Gebelik boyunca aldığı maddeler annenin işte o 23-25 yıllık ömründe geçirdiği bütün evet. bağışıklık kütüphanesini aktarıyor. Akut hadiselerde de anne o an bir boğaz enfeksiyonu geçiriyordur. Falanca mikroba karşı salgısal IgG annenden koruyucu madde oluşmuştur. Bu anne sütünden geçiyor. Bize çok sorar anneler, işte hasta oldum ne yapacağım? Yani hemen akla gelen eski de aman emzirmeyi bırak uzak dur mikrop kaptırsın. Hiç ilgisi yok. Becerebildiğin kadar çok emzir. Anne sütünden sadece koruyucu madde geçiyor. Ne yapalım? Yakın temasta dikkatli olalım. Basit bir maske takalım. El, yüz, evet. işte göğüs ucu temizliğine dikkat edelim. Bunu da sabunlu suyla yapalım gayet basit bir şekilde.
Evet. Yani burada çocukların bile yani daha 4 aylık, 3 aylık çocukların yani aman hasta oldu burnu tıkandı işte nefes alamıyor. Bir de hele de ilk çocuksa.
Yani, yuttunuz.
Yani ilk çocuksa panik içerisinde anne baba geliyor. Çocuğun işte gazı var, gaz damlası. Dişi çıkıyor, dişe sürülecek ilaç.
Yalnız Abdullah yani, hocam bir şey diyeyim. Bu gene iyi bir şey. Acemilik ediyor, mecburen doktora geliyor. Bir de bu evet. bizim dördüncü çocuk. Hocam biz bunları zaten biliyoruz yani gruplar. Onlar gelmiyor ve daha kötü o tablo.
Evet.
Aman acemi olsunlar, panik olsunlar, fazladan gelsinler de kafalarından iş yapmasınlar.
Eyvallah. Yani burada şunu söyleyelim biz sadece anne babalara. Yani bir çocuk normal emzirmeye devam ediliyorsa, bir çocuk ilk 6 ayında anne sütünü güzel bir şekilde alıyorsa o çocuğun hastalığından korkmayın. Ha gerçekten ateşleniyor, çocuk gerçekten ciddi bir durumda, çocuk titriyor vesaire. Şimdi zaten ilk 6 ayda anneden aldığı süte rağmen çocukta bu tarz semptomlar varsa o zaman zaten bir çocuk uzmanı bu çocuğu görmeli, bir hastane görmeli ve hatta yatış yapmalı.
İşte ilk 6 ayda hiç.
Evet.
Ha bizim çocuk hekimi olarak bir avantajımız şu oluyor Abdullah Hocam. Bizde ilaç kalemi çok geniş değil. Evet. İşte basit ağrı kesici, ateş düşürücü, grip ilaçları bir de antibiyotikler var. Evet. Sizin genel kullanımdaki tansiyon ilaçları, komşunun mide ilaçları falan çok şükür bizde yok. Kimse kullanmıyor bunları da.
Evet.
Ama çocuk yaş grubunda işte bizim özellikle talebimiz şu. Aman önce zarar vermeyin. 1 aydan evet. küçüklere, 3 aydan küçüklere, 6 aydan küçüklere, 1 yaşından küçüklere ekstra ihtimam gösterelim dedik.
Evet.
Büyüttük. Orta ve yetişkin çağda çok problem yaşamıyoruz da yaşlılarda evet. ne yapacağız Abdullah Hocam?
Yaşlılarda bazı sorunlarımız var. Ne gibi? Yaşlı insanların karaciğer ve böbrek fonksiyonları azalmış oluyor.
Kapasite %100'den %70'e, 60'a, belki 40'a.
Öyle. Hatta daha da düşmüş.
Süzme, atma fonksiyonları.
Tabii daha da düşmüş oluyor. Ne alakası var bir ilaçla karaciğerin veya böbreğin? Bizim vücuda aldığımız bütün ilaçlar karaciğerden veya böbrekten atılıyor. Bir arabanın nasıl ki motoru ve egzozu varsa vücudun da karaciğer ve böbreği var. Yani burada bütün ilaçlar, karaciğer adeta bizim ateş hattımız, cephemiz, bütün ilaçların zararlı etkilerini yok etmek için ilaçları paramparça ediyor ve bir an önce vücuttan uzaklaştırmaya çalışıyor. Biz ne kadar ilaç yüklersek karaciğer o kadar yoruluyor. Ne kadar ilaç yüklersek o kadar yoruluyor. Haliyle biz burada yaşlılarda karaciğer fonksiyonu ve böbrek fonksiyonu azaldığı için vereceğimiz ilaçlara çok daha dikkat etmemiz gerekiyor. Onların da maalesef şöyle bir konumda oluyorlar. Teyzeler, amcalar geliyor ellerinde bir poşet ilaç. Yani polifarmasi deniyor teknik olarak işte. Birçok ilacın bir arada kullanımı.
Ama yapacak bir şey yok. Önce gitmiş şekeri çıkmış, şeker için
yapacak çok şey var.
Kardiyolog kalp ilacı vermiş. Evet. Midesine dokunmuş, mide ilacı kullanıyor.
Keşke öyle
zaten
olsa.
Sadece dizi kulbacı ağrıyor.
Öyle değil aslında. Yani onlar da var doğru. Yani ama onu toplasanız 2-3 ilaç ediyor. Hastalar genelde ne yapıyor onu size söyleyeyim. Bir kardiyoloğa gidiyor, onu beğenmiyor. O bir ilaç veriyor ama ilacını beğeniyor, kullanmaya devam ediyor. Ondan sonra da bir dahiliyeye gidiyor. Dahiliyeden de bir ilaç alıyor.
Sonra bizim mahallede bir doktor Abdullah var.
Tabii bir de ona gidiyor. Yani Şerife teyze diyor ki benim kaynıma iyi geldi bu, sen de kullan. Onu da kullanıyor. Şimdi teyze de bakıyorsunuz 3 tane farklı tür ağrı kesici kullanıyor. 3 farklı tür ağrı kesici bir yaşlı insana ne yapar?
Midesini deler.
Midesini kanatabilir ve o insanı öldürebilir. Çok ve olan da vakalar var böyle. Yani birçok örnek verilebilir. Haliyle burada yaşlı hastaların en dikkat etmesi gereken şey şu. İşte dizimdeki ağrı tamamen yok olsun diye 3 tane 4 tane analjezik yani ağrı kesici kullanayım mantığı çok yanlış. Burada hedefimiz şu, ağrıyı tamamen yok etmek değil.
Burada kabul edilebilir
ağrıyı azaltmak. Günlük işlerini yapabilecek düzeye çekmek. Yoksa ağrıyı siz 50 yaşından sonra, hatta öyle bir söz söylenir. Eğer yaşınız 50 ise ve sabah kalktığınızda hiçbiriniz ağrımıyorsa biliniz ki ölmüşsünüzdür diyor. Yani yaş 50'yi geçmişse...
Çin atasözüm hocam.
Hastalar gelir böyle, teyzelerim soruyor ara sıra. Ya evladım der, bu ağrılar ne zaman geçecek?
Ah.
Yani ben de derim hani teyzeciğim yanlış beklentiyicine olma yani. Bu ağrıları azaltalım biz. Ama bu ağrılar geçmeyecek. Yani biz yanlış beklentide bulunursak yanlış hayaller kurar ve üzülürüz. Ya ağrı geçmeyecek. Artık ben şey diyorum bazen, espri hastalar hatta onu diyorlar. Nüfus cüzdanından kaynaklanıyor diyorum. Nüfus kağıdı biraz eskimiş. Hah diyor, tamam ben de öyle düşünüyorum zaten.
Bari gerçekleri söyleyeyim.
Tabii, dolayısıyla yaşlılarda biz özellikle ağrı kesici kullanımında mutlaka doktora danışsınlar. Birçok doktora, farklı doktorlara gidip bir torba ilaç toplayıp bunların hepsini bir sabah, akşam, gece yani bir sürü ilaç. Gerek yok, kendilerine de zarar ve o ilaçların yarısından çoğu boşuna gidiyor zaten. Aile hekim arkadaşlarıma da çağrıda bulunmak istiyorum Allah aşkına. Hastalarınızın toplayın, o torbasının bir torba ilacını da al gel deyin. Hasta gelsin, ayıklayın ilaçlarını. Ayıklayalım ve onlara diyelim ki teyzeciğim sadece şunu, şunu, şunu şöyle kullan. Bu kadar, temiz. Ben bazen böyle bir güvenen hastalarda tabii, maalesef hasta da pek güvenmeyebiliyor işte. Sen ne anlarsın bu işten? Hani ben ta profesöre yazdırdım bunu. Yani haliyle tam tersi olduğu da oluyor. Profesöre yazdırıp bize gelip
onaylatan ya da
hocam
onaylatan.
Ben güvenmiyorum, sen ne söylersen onu yapacağım diyen de oluyor tabii, ama burada yaşlılarda bizim dikkat etmemiz gereken özellikle ağrı kesiciler hususunda rastgele kullanmasınlar, hekimlerine mutlaka danışsınlar ve beklentileri ağrının tamamen yok olması olmasın.
Ve mümkün olduğu kadar kronik hastalıkları içinde belli bir doktor takibine kalmaya dikkat etsinler.
İnşallah.
Daldan dala atlamasınlar.
Aynen öyle efendim.
Yaşlılarla ilgili başka uyarımız var mı Abdullah Hocam?
Yaşlılarla ilgili şöyle bir şey söyleyebiliriz. Biz bazen şöyle düşünüyoruz. Biz işte babası hasta arkadaşın. Ya öyle bir tedavi uygulansın ki babama 30 yaşındaki kardeşim gibi olsun.
Olmaz değil mi?
Böyle bir şey olmaz. Buna zaten adı üstünde yaşlılık deniyor. Haliyle biz beklentimizi böyle bir şey tuttuğumuz zaman ne olacağını söyleyeyim. O amcaya 50 tane tahlil, bir sürü işlem, hastanelerde yatış. Yani inanılmaz şeyler. Şimdi biz iyilik mi yapmış oluyoruz hastaya, kötülük mü yapmış oluyoruz belli değil. Yani kanser hastalığı tanısı konulmuş mesela. Son dönem olduğu söylenmiş. Artık sadece ağrısı kesilecek amcanın. Ama yakını tabii, yani bu acı da bir durum. Yani Allah sabırlar versin o konumdaki hastalarımıza ama. Yani yine yani hastaneye gidelim, oraya yatsın, bir sürü tahlil yapılsın. Yani bunlar hastamızı yorar.
Özümüze dönelim, biraz tevekkül ehli olalım yani.
Aynen öyle, biraz tevekkül edelim. Ölüm ahlakıyla yaşayalım.
Peki yani, Abdullah Hocam, teşekkür ediyoruz. Efendim, programımızın ilk kısmını burada sonlandırıyoruz. İlk bölümden bize kalan mesajlar, gebelikte, küçük çocuklarda ve yaşlılarda ilaç kullanımına dikkat edelim. Çok ilaç değil, doğru ilaç iyileştirir, unutmayalım. Bu konularda dikkatli olalım dedik. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu Abdullah Uçar Bey ile akılcı ilaç kullanımına ait tavsiyeler alıyor idik. İlk kısımda gebelik, küçük yaş grubu çocuklar ve yaşlarda ilaç kullanımından bahsetmiştik. Ama her konuda vurguladığımız ilaç kullanmak zorunda değiliz. Mümkünse kullanmayalım, kullanmama ihtimalimiz varsa kullanmayalımdan bahsetmiştik. Buyurun Abdullah Hocam, sizi dinliyoruz.
Evet, Allah razı olsun. Bu gerçekten bence güzel bir program oldu. Yani hekimler cenahında böyle anlatılacak, perdenin arkasında dönen böyle ince şeyler var. Bizim burada ara sıra bahsettiğimiz gibi. Bunları halkımıza anlatmak lazım. Bu iletişimi sağlamak babında bu tarz programlar çok önemli.
İnşallah.
Az önce söylediğimiz işte küçük çocuklara yüksek doz antibiyotik yazmaları, yanlış şeylerin yazılması gibi. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi bu bölümde genel olarak şunlardan bahsetmek isterim ben. Bazı hastalıklar var. Bizim çok sık karşılaştığımız, hastalarımızın çok sık başvurduğu ve genelde hemen ilaca sarıldıkları hastalıklar. Şimdi bu bölümü dinleyen dinleyicilerimiz inşallah bu semptomlar baş gösterdiğinde, bu hastalıklar olduğunda tavsiyelerimize uyarlarsa hem ilaçtan biraz uzak durmuş olurlar hem de gereksiz bir şekilde kendilerini yormamış, paniğe kapılmamış olurlar. Bunlara dair tavsiyelerde bulunalım. Şimdi ilk olarak zaten uzun uzun antibiyotiklerden bahsettik. İlaç kategorilerimizden ilk önce ilaçları bir konuşalım. En çok kullanılanlar işte antibiyotikler, ağrı kesiciler ve maalesef bitkisel ilaç kullanımı da
hemen
az değil.
Hemen bir soru işareti. Bitkisel ilaç. Zaten bir aspirin dahil işte, hepsi bitkisel.
Yani
de
işler karışıyor. O konuya da çok girmek istemiyorum. Uzun çünkü. De hepsi ayrı başlı başına bir konu. Antibiyotikleri uzun uzun konuştuk. Ağrı kesicilerden biraz bahsetmek istiyorum ben.
Buyurun.
Şimdi efendim ağrı kesmek, bir ağrının kesilmesi şu soruyu gerektirir. Ağrıyı bir kere kişi neden kesmek istiyor? Yani ağrıyı doğrudan bir ağrı çıktığı zaman hemen bu yok olsun, geçsin. Yani bu şuna benziyor. Arabasını kullanırken adam işte sağ tekerlekten ses geliyor. Hemen ben oraya bir ses izolasyon sistemi yaptırayım.
Mı yapayım?
Demek
yoksa
gibi bir şey. Yani insan böyle bir şey düşünür mü? Ne yapar? Tamirciye götürür. Sorun neredeyse tespit edilir. O düzeltilir.
Şimdi Abla hocam küçük bir parantez açayım. Benim de sevdiğim bir örnek var. Şöyle binamızın girişine bir X-ray cihazı koymuşuz. Hırsız geçerken ötsün diye. Daha sonra ya bu niye çok ötüyor diye fişini çekmişiz. Ben bunu niye kullanıyorum? Öksürük faydalı bir reflekstir. Öksürük bir temizleme ameliyesidir.
Doğru.
Öksürdükçe daha sağlıklı olursunuz bu manada. Doğru. Çok rahatsızlık verici bir durum olmakla birlikte. O yüzden öksüren insanların öksürüğü kesmesi marifet değil, altta yatan sebebi bulmasıdır esas deriz. Ve dediğim gibi fişi çekip öksürük kesici kullanırsanız, evet fiş çekil ama hırsız içeride dolaşır.
Doğru. Yani ağrı kesiciler de tam işte böyle ilaçlar. İnsanımız şöyle yapıyor. Bir ağrısı olduğu zaman işte ağrı var değil mi? Bunu yok edersek çözmüş oluruz. Hayır öyle değil. Örnek veriyorum. Şimdi kişi çok başım ağrıyor diye ağrı kesici kullanıyor. Şimdi ortada bir denklem var. Bir kere vücut, siz vücuda istediğini vermezseniz o da size istediğinizi vermez. Beynin fonksiyonu ne? Sizi düşündürebilmek, güzel bir şekilde bütün hayatınızı idame ettirecek temel fonksiyonları idare etmek. Eğer baş ağrıyorsa burada beyin aslında bağırıyor demektir. Yani size beyin ağrıyorsa beyin bağırıyordur diyebiliriz yani böyle bir sloganlaştırabiliriz. Bir kere siz burada şunu sorgulayacaksınız. Siz yeterince düzenli yemek yiyor musunuz? Yeterince yiyor musunuz? Veya fazla mı yiyorsunuz? Yeterince uyuyor musunuz? Yorulduğunuz halde dinlenmiyor musunuz? Yeterince su alıyor musunuz mesela? Sıvı alıyor musunuz? Bunları siz sorgulayacaksınız. Beyin neyle çalışır? Besinle ve oksijenle. Şimdi İstanbul'un egzoz kokulu dumanında bir şekilde zaten yaşıyoruz. Beynimiz hadi onu tolere ediyor. Ama siz bunun üstüne bir de gece birde yatıp, sabah namazına zor kalkıp, ondan sonra da işe gitmek falan, bu bir olur, iki olur. Artık yani beyin bundan sonra yaygarayı basar, yani ağrır. Veya sürekli tozlu, kapalı ortamda çalışıyorsunuz. Yani beyin ağrır. Veya sürekli ekran başındasınız, sürekli bilgisayar başındasınız. Gözleriniz sürekli uyarılıyor. Beyin sinyallere boğulmuş vaziyette. Herhalde ağrır. Şimdi burada beyin ağrıdığı zaman, bu arada beyin ağrımaz zaten. Beynin zarları ağrır. Biz buna baş ağrısı diyelim. Baş ağrıdığı zaman hemen ağrı kesiciye sarılıp yani ağrıyı bastırmak yapabileceğimiz en kötülük olur.
Hadi o günlük bir defaya mahsus geçici bir çözüm olarak özel durumlarda belki.
Yani tabii ki. Yani sizin toplantınız var. O gün yoğun geçmiş ve ağrıyor. Tamam ağrı kesici alın. Hatta oraya da hemen değinelim. Hangi ağrı kesiciyi alacaksınız?
En iyisini.
En iyisini değil.
En güçlüsünü.
Şimdi şuna benzer. İstanbul'da işte gel seni bir restorana götüreyim. Nereye götüreceksin? En iyi yere götüreceğim. Şimdi en iyi yere götürürseniz bunun bir faturası olur. Yani Çırağan Sarayı'nda yemek yemekle Pilavcı Ahmet Usta'da yemek yemek arasında çok
küçük bir fark var.
İki çamaşır makinesi alacak para kadar bir fark var. Yani haliyle burada siz çırağını da yiyebilirsiniz. En iyi yemek olmuş olur. Ne gerek var buna? Sizin amacınız karnınızı doyurmak ve işinize devam etmek değil mi? Pilavcıda da yiyin demiyorum arka sokaktaki. Ama burada yine vasatı izlemek varken biz niye ifrat tefrite kaçıyoruz? Yani ağrım var, ağrı kesmem lazım. En iyi ağrı kesici. Şimdi kusura bakmayın, en iyi ağrı kesici mideye en fazla zararı olan, karaciğeri en çok yoran, böbreği en çok yoran ağrı kesicidir. İşin diğer tarafından baktığınızda böyle. Şimdi en iyi ağrı kesiciyi kullanacak mısınız? Gelin orta yolu bulalım, pazarlık yapalım. Öyle bir ağrı kesici olsun ki benim vücuduma en az zararı versin. En az zararı versin, vermesin demiyorum, dikkatinizi çekerim. Bütün ilaçların eninde sonunda bir zararı var. Haliyle en az zararı verecek antibiyotik olsun. Tamam 15 dakikada kesmesin ama ya 45 dakikada kessin. Birazcık rahatlatsın beni. Şimdi burada güzel bir algoritma sunalım biz dinleyenlerimize. Ağrıyı kesmek için hangi basamakları uygulayacaklar? Efendim ağrıyı kesmek için öncelikle parasetamol kullanılır. Bunu söyleyelim. Eğer karaciğer yetmezliği gibi bir hastalıkları yoksa. Parasetamol en güvenli şu anda dünya üzerindeki ağrı kesicidir. Elbette ki diğer keskin, o 15 dakikada ağrıyı kesen ağrı kesici gibi hemen ağrınızı kesmez. Bir baş ağrınız sizin iyice zonkluyor artık. Yani parasetamol bu ağrıyı kolay kolay hemen kesmez. Biraz sabredeceksiniz. En az aldıktan bir saat sonraya kadar bekleyeceksiniz. İnsanımız her şeyi az önce de söylediğimiz gibi hız zamanın hastalığı herhalde. Her şeyi hızlı istediği için ağrıyı da hızlı istiyor ve ya parasetamol benim ağrıma iyi gelmiyor. Dolayısıyla diyor ki işte ben bunu istemiyorum, şunu istiyorum. O daha keskin. Bunun faturasının olmadığını düşünüyor. Faturası var efendim. O yüzden burada basamak olarak ilk önce parasetamol türevlerinden başlayalım. Daha sonra geçmedi, kesmiyor. Ve siz açlık, susuzluk, yorgunluk bunları da elediniz. Hala yok yani devam ediyor. İlla kullanacaksınız, migreniniz var. İkinci basamak ağrı kesiciler var. Bunu hekiminiz bilir. Onlar da kesmiyor. Ondan sonra... Şimdi ama bizde öyle olmuyor. Hasta geliyor, benim baş ağrım var. Bana iğne ver doktor. Bana iğne ver. Hastanede de vurdurdum bir tane diyor, 4 saat oldu. Geçmedi, sen bir tane daha vur. Şimdi acı olan şey şu, ben iğne vursam ne olur? Mide kanamasından ölebilir bu hasta. Haliyle böyle bir riskin içine girdiğini kendisi göremiyor. Ben anlatıyorum, inanmıyor. Bir şey olmaz diyor, ben daha önce de yaptırdım. Ben de şöyle diyorum, teyzeciğim zaten bir kere ölünüyor ya. Yani bir kere oluyor bu işler. Ama gerçekten zorlanıyoruz bu konuda. Ağrıyı kesmek için ilk olarak parasetamol türevleri diyoruz. Dolayısıyla keskin ağrı kesici hemen kessin de ısrar etmeyelim lütfen.
Ağrı kesici bahsinde durum budur diyorsunuz.
Aynen
hocam.
Öyle. Ağrı kesicilerde diyeceklerimiz böyle. Onun haricinde mesela bir kısaca geçeceğimiz bir mevzu. Genelde bizim milletimizde stok yapma huyu.
Kenarda bulunsun ama hocam.
Bu herhalde Türkiye'nin zamanda yaşadığı stok sorunundan kaynaklanıyor olsa gerek. Tereyağı kuyrukları dönemini yaşamış bir millet olduğumuz için herhalde ilaç stoğu yapalım, kenarda dursun. Hasta olunca işte ayarlarız, hallederiz bir şeyler. O yüzden evlerde böyle sepet sepet antibiyotikler, ağrı kesiciler falan var. Onların maalesef çoğunun son kullanım tarihi geçiyor.
Geçmeyenler de uygun şart olmayan şartlarda muhafaza edildiği için bozuluyor zaten.
Ve açıldıkları için falan etkinlikleri gitmiş oluyor ve yanlış ilaca doğru yürüyoruz. Hatta şey bile var. Yani aşıyı alıp evde işte saklanır zamanı gelince yaptırırım. Aşı dediğimiz şey soğuk ortamda saklanır. Soğuk zincir denir onun taşınmasına. Aşılar dolapta 2 ve 8 derece arasında. Biz bile zor saklıyoruz dolapta. Yani o dereceyi zor tutturuyoruz. Siz evdeki buzdolabında aşıyı nasıl saklayacaksınız? Veya nasıl onu eve götürürken bile aşı bozuluyor? Yani bu tarz şeylere dikkat etmek gerekir. Diğer bir husus, ilaçlar başlığı altında bitkisel ürünler. Yani şifa var bu üründe. İşte bu ot çok şifalı, kaynıma da iyi geldi. Sen de kullan. Ben aktarıdan işte aldım falanca otu çok iyi geldi. Şimdi şunu söyleyelim. Doğal demek bir işte bu doğal. O yüzden zararı yoktur gibi bir algı var. Hemen şöyle söyleyelim. Esrar neyden yapılıyor?
Doğadan elde ediliyor. Tabii.
Yani bugün afyon neyden yapılıyor? Eroin neyden yapılıyor? Ya da mesela daha bilinen bir şey söyleyelim. Tütün nedir? Tütün bir bitkidir. Bitkiyi siz alır kurutursunuz. Ben şimdi çıkıp desem ki tütün de doğaldır, bir zarar vermez. Öyle mi? Biz sigaranın kanser yaptığını biliyoruz. Demek ki bir otun doğal olması, mesela zehirli mantarlar var ama doğal.
Öldürüyor.
Öldürüyor. Dolayısıyla burada bir şeyin doğal olması, o şeyin zararsız, hayati risk taşımadığını ifade etmez. Burada her kullanılacak ilaç veya bitkisel ürünse de bu, çalışması yapılmalı. Hemen örnek vereyim. Tıbbi ürünler içerisinde bazı mesela kremler var. Ticari ismini şimdi anamam ama yani hekim arkadaşlarımız bunları bilirler. Tamamen falanca bitki ekstresidir diye yazar mesela etken maddesinde. Dolayısıyla bunlar yani yaklaşık 10-15 yıl boyunca çalışması yapılmış bitkilerdir mesela. Bitkilerin de bu gibi çalışmalarının yapılması gerekir ki biz kullanabilelim. Kanıtlanması gerekir bilimsel çalışmalarla. O yüzden yani aktardan rastgele alınan ilaçları doğrudan kullanmamak gerekir. Böbrek hastası olup işte kiraz saplarını eritip eritip içen amcalar yani maalesef vefatlar oluyor. Yani acı ama perdenin arkasında...
Bitkisel çaylardan özellikle evet. Piyasada böyle paketli halde satılanlardan bile çok miktarda tüketildiğinde tuz yüklenmesine bağlı böbrek yetmezliği oluyor.
Yani maalesef.
Bildiğin bitki çayı, ada şeyi, nane limon
ve
falan.
Ve bu insanlar sokakta gezemedikleri için sokak bu insanları elbette görmüyor. Şimdi biz son dakikalarımızda şöyle bir yol izleyelim. Bazı sık hastalıklarımız var. Kabaca onlarda ne yapacağız, nasıl bir yol izleyeceğiz onlardan bahsedelim.
Buyurun.
Örnek veriyorum. İshal salgınları çok oluyor mesela. İstanbul'da.
Hemen bir antibiyotik alalım, zehirli ishal olabilir.
İşte öyle yapmayalım.
Ne yapalım hocam?
Şimdi şöyle yapalım. İshalde anneannelerimizin uyguladığı çok güzel bir yöntem var.
Leblebi yemek.
Şerbet yaparlar. Küçük çocuklara şerbet yapıp içirirlermiş. Hep böyle teyzeler söylerler. Ben diyorum ki bak aynı şekilde bilirsiniz ORS tedavisi.
Evet.
İki tane glikoz, bir tane sodyumun içeri girmesine sebep olur bağırsaklarda.
Tadı berbat yalnız Abdullah hocam.
Doğrudur. Doğrudur. Ben diyorum ki hastalarıma ishali var. Şerbet yap içir. Her ishale çıkması için yarım çay bardağı, yarım bardak şerbet yap içir. Neden? Serum taktıracağına onu yap. Aynı etkidedir. Ve vücuttaki mineral dengesini sağlar. Bunu yapacağız. Bir süre de bekleyeceğiz. 1-2 gün en azından böyle tolere edeceğiz. Elbette ki hasta çok halsiz düşerse.
Ama şimdi yine Abdullah hocam şöyle ishal de boşuna olan bir şey değil. İshal bağırsak tabii. Hareketlerinin hızlanması ile motilitenin artışı ile bağırsaklardaki vücut için hoş görülmeyen maddelerin dışarı atılması işidir.
Evet.
Vaktiyle iki şey yapılırmış. Bir ishali engelleyici ilaç kullanımı. İkincisi evet. De ya bunlar yedikçe çocuklar için affedersin kakalarını yapıyor. Yedirmeyelim aç kalsın yapmasın diye düşündürmüş. Evet. Sonra ikisinin yolu olmadığı anlaşılmış. Yedirelim içirelim. En basit neyle yedirelim? En faydalı neyle yedirelim? Buradan varılmış aslında bu noktaya. Zaten piyasadaki en meşhur, en çok işe yarayan ishal ilacı da yoğurt mayasından üretiliyor ayrıca.
Evet. Yani o mesela yoğurt mayası dediğiniz bugün işte prebiyotikler diye sağaltılmış ve satılıyor yani.
Çok da işe yarıyor.
Çok da işe yarıyor. Mesela bunun yerine yoğurt bile yedirebilir. Adamın gücü olmayabilir. Zaten salgınlar nerede oluyor? Ekonomik düzey biraz düşük mahallelerde, kenarlarda oluyor. Yani orada ne olacak? Bir ilacın tanesini 15 TL, şimdi SGK da ödemiyor. Yani ne yapacak bu vatandaş? Yoğurt yedirin efendim yani. Bağırsak florasını düzenler. Dolayısıyla ishal oldu, şerbet içirin ilk önce. 2-3 günde eğer fayda göremezseniz ve çocuk o kadar beklemeden dahi, çocuk eğer gerçekten çok halsiz düşmezse...
Ama gene de çocuk parantezini açalım Abdullah hocam. Yetişkinler de hep böyle yapalım. Çocuklara biraz uyanık olalım ne olur
eyvallah.
Ne olmaz.
Tabii doğru söylüyorsunuz. Çünkü bu söylediklerimiz kesinlikle ilgisizliğe gitmesin insanlar. O yanlış anlaşılmasın. Biz sadece çocuğa işte ishali var. Versen bu ishal hemen dursun.
Antibiyotiği.
Maalesef. Yani internete bile Google'a yazıp bile ishali durduran ilaç yani gidip eczaneden parayla almalar. Yani bunlar çok gerçekten zararlı davranışlar. Mesela eklem ağrıları, kireçlenme yaşlılarda çok olan işte eklem kireçlenmesi var. Bacak ağrılarım var. Ne yapacağım? Bir kere eklem kireçlenmesinin, bel fıtığının temel olarak hemen ilaca sarılmak yerine mesela fizik tedavi seçeneğini denemeli hastalar.
Daha da iyisi kaplıcayı deneyin.
Evet kaplıcayı, fizik tedaviyi gerçekten fayda görecekler. Yani bu
İşin kötü tarafı şu Abdullah hocam. Bir gerçekten fayda görecekler katılıyorum. Geri kalan kısmından da zaten çok fayda görmeyecekler.
Evet. Yani şimdi ilaç kullansanız ne umuyorsunuz? Yani burada ne kadar gerileyecek bu ağrı?
Hiç.
Şimdi hedef yanlış olunca sonuç da yanlış oluyor. Burada kişi diyor ki bu ağrı sonlansın. Bu ağrı öyle bir bitsin ben yine 30 yaşımdaki gibi koşayım. Öyle bir şey mümkün değil. Bu ağrı olacak. Biz sadece bu ağrıyı günlük hayatımızda bizi çok sıkıntıya sokmasın diye uğraşıyoruz. Haliyle fizik tedaviyi deneyebilirler. Sonra kesmediği yerde fizik tedavinin de önerisiyle bu ilacı kullanabilirler. Mesela mide ülseri. Kişi diyor ki midemde yanma oluyor. Geceleri işte burama doğru çok yanma oluyor falan. Ya yanma oluyorsa hemen mide koruyucu yaz bana. Mide koruyucu deyince adı çok geniş. Böyle sanki mideyi can hıraş savunan bir şövalye var ilacın içinde. Böyle bir şey yok. Mide koruyucu bilaki ne yapıyor onu da söyleyelim. Asit düzeyini azaltıyor. Midede asit düzeyi azaltılınca sindirimde sorunlar yaşanıyor. Protein parçaları mesela tamamen sindirilmiyor ve bunlar bağırsaklarda tekrar fermentasyona uğruyor. Hatta bakteriler tarafından da oluyor ve gaz şikayetleri, işte hazımsızlıklar, bu gibi sindirim sistemi hastalıkları doğuyor. Hatta uzun dönemde mide koruyucular mesela kemik erimesi yapıyor. Bunun yerine midesi, ülseri varsa kişinin tuzdan, mesela turşu, tuzlu şeyler, kahve, çikolata bunlardan uzak durması gerekiyor.
Yine koruyucu tedaviye geri dönecek.
Evet ve bunları yaparsa emin olun ciddi bir yüzde de düşüş olacaktır. Bunlar çünkü istatistiklerle konulmuş rakamlar zaten. Ama bunları uygulamadan ben turşumu da yiyeceğim ama mide koruyucu kullanıyorum zaten. Hatta hastalarımız şöyle yapıyor. Ben işte ağrı kesici kullanıyor. Bana bir ağrı kesici daha yaz diyor. Ben diyorum ki teyzeciğim zarar verir sana midene. Ben mide koruyucu kullanıyorum.
O kadar. O da biliyor yani her şeyi.
Dolayısıyla mesela siz daha iyi bilirsiniz. Çocuklarda ateş. Yani çocuklarda ateş olunca hemen antibiyotiğe sarılmak, ilaca sarılmak
hiçbir zaman antibiyotiğe sarılmak gerek.
Ilık duş yaptırın çocuk 37 derece, 38 derece ateşi olur. Tamamen inmesini beklemeyelim. Reflümüz varsa eğer gece yatmadan 2 saat önce hiçbir şey yemeyelim yani. Siz vatandaş şimdi fındıklar, fıstıklar, meyveler sırayla geliyor akşam yatana kadar. Sonra bir yatıyor vatandaş. Diyor ki sonra yanmam oluyor.
Ağzıma acısı ve geldi durdu.
Şu da var benim sürekli öksürüğüm oluyor diyor mesela. Çok ilginç. Çok iyi sorgulamazsa hekim arkadaşlarımız da hemen öksürük ilacını veriyorlar. Halbuki reflüye bağlı olarak ses telleri zarar görüyor ve bundan dolayı öksürüyorlar. Bu abimiz ablamız biraz da kiloluysa tam bir reflü adayı. Yani dolayısıyla gece yatmadan önce en az yani 4 saat normalde midenin boşalma süresi ama biz yine 2 saat diyelim insanları sıkıntıya sokmayalım. 2 saat boyunca pastalar, börekler inşallah olmasın yani bunu söylüyoruz.
Ama neticede dönüp dolaşıp geldiğimiz yer Abdullah Hocam önce kendi kendimize zarar vermeyelim, koruyucu tıbba dikkat edelim. Zarar verici uygulamalardan kaçınalım demek gerekiyor esas
kesinlikle,
olarak.
Kesinlikle. Demir eksikliğiniz varsa ilaca sarılmayın, pekmez yiyin. Yani çünkü içindeki demir oranı yüksek. Hatta bir çalışma var. Demir balık diye bir şey yapılmış çalışma. Demir oranlarının çok düşük olup kansızlığın çok yüksek olduğu bir coğrafyada. Detaylarını şu anda hatırlamıyorum ama Google'a demir balık yazarsanız göreceksiniz. Uyanık bir araştırmacı demirden balık yapmış. Yaklaşık el kadar. Her yemeğin içine attırmış mesela. Oradaki topluma bunu yaymış. Her yemeğe o demir balığı attırmış. Oradan demir balığın içinden yemeğe sonuçta demir geçiyor. Ve gerçekten kansızlıklar ciddi oranda yükselmiş. Türkiye'de yapmadık biz onu. Biraz daha tabii ekonomik düzey düşük bir ülkeydi ama ciddi bir şey elde edilmiş. Dünya Sağlık Örgütü de desteklemiş o bölgede. Mesela şeker hastalığı. Yani ilacın dozunu yükseltmek yerine lütfen hamur işinden biraz uzak duralım.
Duramayız hocam.
Duramayız. Yani bizim toplumumuzda gerçekten durmak
çok zor. Radyonumuzun en çok dinlendiği iller Konya, Kayseri. Biz duramayız.
Yani sormayın gitsin. Örnek veriyorum. Son olarak da onu söyleyelim. Kabızlık şikayetiyle geliyor teyzemiz, amcamız. Kabızlıkla yapılması
gereken... Çeken bilir
gereken...
Yalnız Abdullah Hocam bakın şöyle yap böyle yap diyeceksin sen ama o çeken bilir onu.
Yani sormayın ama şunu söyleyelim. Kabızlık bir beslenme hatasıdır. Büyük oranda. Kişi yemeğinde salata yemiyor. Hiçbir
yeşillik yok.
Hiçbir yeşillik yok.
Sulu yok.
Sebze yok. Hapaso patates, pilav. Yani şimdi kusura bakmayın vücutta bir mekanizması var yani. Siz yani dizel arabaya benzin koymuşsunuz niye gitmiyor diye soruyorsunuz. Olmaz. Yani burada vücuda kesinlikle bitkisel yiyecekler gerekli. Tavsiyemiz şu. Her yemekte salatasız olmaz. Yani her yemek salatalı olacak. Salatanız olacak. Marul artık
neyse salata, uygun.
Neyse yani salatasız bir yemekten kalkılmamalı. Yenmeli yani bu kabızlığı çözecektir. Olmadı. Kayısı kurusu yiyin. Bu yüzyıllardır yani uygulanmış ve insanlar hala bunu uyguladıklarında fayda görüyorlar. Onun yerine kayısı kurusundan elde edilmiş şurubu niye parayla alıp içiyorsunuz? Yani onu yemek daha mantıklı ama esasen salata yemek mesela bu olayı çözecektir. Meyveleri kabuklarıyla yemek çözecektir. Lazım bunlar vücuda. Tamamen her şeyin kabuğunu güya temiz olsun diye şey yapıyoruz. Temizlik o değildir. Meyveyi yıkayın, kabuğuyla birlikte yiyin. Bağırsaklarda sindirim için gerekli. Emin olun rahatlayacaksınız. Yani dolayısıyla bu gibi sayabileceğimiz nice tavsiye var. Bu tavsiyeler belki bu programa sığmaz.
Evet.
Ama en azından doktora gittiğinde dinleyenlerimiz şunu sorsunlar. Doktor bey, ben çok ilaç da kullanmak istemiyorum. Ne yapabilirim bunun olmaması için? Doktor bey onlara söyleyecektir ya da doktor hanım söyleyecektir onlara. Şöyle yap amcacığım, teyzeciğim diye. Haliyle ilaca sarılmak yerine biz koruyucu sağlık hizmetleri taraftarıyız. Tırnak içinde doğal tedavi taraftarıyız. Tedavi bile değil. Çünkü koruyucu sağlık hizmetlerinin felsefesi hastanelerin olmadığı bir dünyadır.
İnşallah.
Hastanesiz
inşallah.
Bir dünya.
Biz ama... işsiz kalalım ama.
Eyvallah. Ama demek istediğimiz burada ilaca hemen sarılmayalım. Böyle çıt kırıldım olmayalım. Malum modern dünyanın modası bu. Hemen yani öksürünce öksürük şuruplarına sarılmamak gerekir. Bu gibi tavsiyeleri hekimlerinden edinebilirler. Hekimlerine baskı yapmasınlar. İlla çarşaf çarşaf yani ilaçlar getirmesinler kafi.
Peki. Çok teşekkür ederiz Abdullah Hocam. Abdullah Uçar Bey ile halk sağlığının temel problemlerinden olan ilaç kullanımı, ilaç kullanımında yapılan hatalar üzerine konuştuk. Kendilerinden kıymetli tavsiyeler aldık. İnşallah uyarız diyerek programımızı sonlandıralım.
Eyvallah,
inşallah.
Allah razı olsun. Söz fırsatı verdiğiniz için ben de çok teşekkür
estağfurullah,
ediyorum.
Estağfurullah, estağfurullah. Sizi yeniden misafir etmek isteriz inşallah Abdullah
İnşallah
Hocam.
Diyelim.
Peki. Kalın sağlıcakla diyoruz.
Allah'a emanet olun efendim.